Ayrım 17, Kuzgunlar ve Leşler, 2. cilt, Erol Toy, sayfa 251. Daramon temellerini attırdı, sarayın çevresini kaplayan ağaçların arasında durdu. Ellerini uğuşturarak gözlerini temellerden boğaz girişine kaldırdı. Marmara'nın durgun maviliğiyle kıvandı. Gemiler şimdi Akdeniz'de yürümektedirler diye düşündü. Yıllık 300 bin dukalık haraç sultanın kanmaya hazır olduğunu gösterir. Kocaman bir ada ile onun birkaç katı toprak parçasını bize bağışlaması, Şalken'i orada oyalamaya dönük olsa gerek, kendi paçasının derdine düşen sultanla uğraşmanın olanaksızlığını anlayacaktır. O Ferdinand'a yardım ederek Transilvanya'nın bir parçasını aldı. Oysa orada kendi topraklarını yitirecek. Ve anlaşılan o ki oranın yarasını onarmadan Transilvanya'nın tümünü yitirmekle karşılaşacak. Fransız askerleriyle Turgut'un gönüllüleri Cermen İmparatoru bir iyice yoracaklar. Sonra da kaplanın kendisi üstüne atlayacak. İyi ki sunduğum rüşvetlerin karşılığında şimdilik dostluklarını satın alabildim. Kralım bundan çok hoşnut kalacak. Hem de bana verdiği yetkiden çok azına kapattığımı duysa bu sarayın sorulmadan bağışlanmasını bağışlar. Söz arasında sürekli bir yapı kurulmasını istemişti ama hemen başlanmasına izin verir miydi bilmiyorum. Yolladığım mektup sanırım izni koparmaya yeterli olacaktır. Çünkü çabalarımla ona 100 bin dükadan fazla kazandırdım. Bana verdiği yetki yalnız anlaşmanın karşılığında her yıl 500 bin duka haracı kapsamaktaydı. Eğer istenilen yerler ele geçirilirse bütün ödemelerimizi bir yılda karşılarız. Ha, sahi Turgut'un alacakları da var. Olsun, korsan vergiye değil çapula alışkındır. Ne alır götürürse yerine bir yıl sonra yenisinin geleceğini düşünmez. Önemli olan benim buradaki çetin tartışmaları başarıyla bitirmem. Roxalan'a verilen 30 bin duka ile vezir ve ağalara dağıtılan 120 bini de buna eklesek bile yine de aldığım yetkinin çok altında bitirdik işi. Gelenek olduğu üzere arttırdığımı bana bağışlarsa kralım, Paris'te Sen kıyısında bir sarayda kendime yaptırırım. İstanbul'a elçi olmadan ak yazgısını anlar parasız kişizadeler. Böyle bir kar hiçbir ülkeden sağlanamaz. Karşılığında John Maria Malvezzi'nin durumuna düşmek de olsa değer. Ferdinand Transilvanya'da oyun çevirdiğinden bu yana 7 kulede tutuklu Avusturya elçisi. Bunca dostluk içinde benim bile gidip görmeme izin vermiyorlar. Salt mektuplarımı ilettikleri kesin, onları da kim bilir kaç gözden geçiriyorlar. Geçirsinler, kötü duruma düşmüş bir meslektaşa bu kadar yararım dokunsun. Düşman bile olsak Türk'ün otağında olduğumuz sürece aynı yazgıyı paylaşmamız işten değil. Yarın herhangi bir nedenden kralıma kızarsa Süleyman, beni de onun yanındaki taş hücreye kapatabilir. Ama bir kez de görevimi başarıyla bitirip canım Paris'e kavuştum mu, elde ettiğim paralarla bankerliğe başlamam işten değil. Üstelik buralarda edindiğim dostlarla ilişkilerimi sürdürürsem batıdan doğuya uzanan işler çevirmem de mümkün. Sahi Galatalılarla ilişkileri sıkılaştırmalıyım. Özellikle İstanbul'un yabancısı olan Nassi ile sağlam bir bağ kurmaya koşuluyum. 150 bin dukalık borcumuzun ödenmesi için yolladığı mektubu neden sayıp kişisel dostluğu ilerletmenin yollarını bulursam ileride düşündüğüm işlerde ortaklık kurabiliriz. Hemen bugün uğrayayım. Temellere yeniden bir göz attı. Yapılandan hoşnut başını sallayarak atına atladı. Düşündüğünü hemen yapmaya alışkın insanların ivecendiğiyle yokuş aşağı liman yönünde inmeye başladı. Galata alanına geldiğinde Saint Pierre mermer oymalarına kaydı gözleri. Tavla girişinin önünde atından indi. Seyis seyirtip atının dizginlerine yapıştı. Bir tek bu bölgede gözetim dışı dolaşabilen yabancılara alışkın olmanın rahatlığıyla atı tavlaya çekerken Daramon merdivenlere yöneldi. İkinci katın geniş, serin ve ak mermer aydınlığında durakladı. Kapıların üstündeki numaraları izleyerek Yasef Nassi'nin dairesini buldu. Kalın tahtadan oymalı kapıyı açtı. Geniş odanın köşesinde maun masaya abanmış olan sivri sakallı, kahverengi latalı, ince sarıklı adam başını kaldırdı. Daramon'u görür görmez yerinden fırladı. Önünde İspanyol şövalyelerine özenen bir reveransla eğilerek, "Soylu efendimizin bizi onurlanması ummadığımız bir bağıştır," dedi. "Mektubunuzu aldığımdan beri gelmek istiyordum," diye söylendi elçi. "Ne var ki isteğinizi sevinçli bir haberle yerine iletmeden boşuna rahatsız edeceğimi düşündüm." "Yanılıyorsunuz efendimiz, sizin ilginiz bile bizim için bulunmaz coşku kaynağı olur." Gerektiğinden fazla ayakta tuttu inancıyla hemen iç kapıyı açtı Nassi. Avrupa biçimi döşenmiş oturma odasına buyur etti. İkinci Henry'nin elçisini karşılıklı oturduklarında kölesi elleri kucağında dikildi karşısına. Faris dedi Nassi, efendimizin onuruna şampanya açmak gerek, karlıktakini getir. Köle başını sallayarak kapıda gitti. Daramont rahat koltuğa hafif uzanırcasına oturdu. Tam karşısına geçen Nassi küçük gözlerinde sevinç kıvılcımlarıyla baktı elçiye. Anlaşmayla birlikte ödeme koşullarının nasıl olacağını sordum hükümdarıma dedi. Umarım sizin koşullarınıza uygun bir yöntem buyrulur. Ben denizde güçlük göstermek yanlısı değilim efendimiz. Ancak biliyorsunuz araya ölüm ve tahta çıkma girdiğinden zaten gecikti. Bizim işlerimiz de zamanında yürüdüğü zaman geçerlidir. Aksamalar getireceğin önceden götürdüğünden olmamakta. Sizi anlıyorum Mösyö dedi onurlandırarak elçi. Özel düşüncemi isterseniz Türklerle yaptığımız verimli anlaşmanın hükümdarımı sevindireceğinden kuşkum yok. Bu nedenle kısa zamanda ödemeyi düşüneceklerini sanıyorum. Ancak aksilikler söz konusu olduğunda kişisel çabalarımın da ödenme yönünde kullanılacağını bilesiniz. Bu zamanda sizin gibi dostlar bulmanın güçlüğünü biliyorum efendimiz dedi Nassi. Bildiğimden bir buyruğunuz olduğunda elimden geleni yapacağımdan kuşkunuz olmasın. Deneyimleriniz size hükümdarların davranışlarının, uyrukların düşünceleriyle çelişebileceğini göstermiştir. Ancak biz kişisel dostluklarımızı devlet işleriyle karıştırmadığımız zaman sonuçlar ne olursa olsun sağlam ilişkiler içinde oluruz. Böylesine hoşgörü sahibi olacağınızı ummamaktaydım dedi elçi. Doğrusu içim rahatladı. Sanki alacaklı benmişim gibi davranıyorsunuz. Siz alacaklısınız efendimiz. Hükümdarınız borçlu olabilir. Buraya bir elçi olarak pazarlığa gelmediğinizi baştan belirttiniz. Biz dostluklarla alışverişi ayırmasını çok küçükten öğreniriz. Pazarlığa gelmeniz için zamanın erken olduğunu bilecek ölçüde ticaret yaptım. Kişiliğinizle onur vermek yerine bir mektupla durumu bildirmek soğukluğunda da bulunabilirdiniz. Oysa dostça geldiniz. Dostluğunuzu kazanmak ödevim. İnsan ilişkilerini çok iyi biliyorsunuz Mösyö dedi Daramon. Sıkıştığımda güvenebileceğim bir dostun varlığını sunuyorsunuz bana. Sağ olun. Yalnız sıkıştığım zamanlar değil, her zaman dostluğunuzdan yararlanacağımı bilesiniz. Bunu bilmek de bana yeter efendimiz. Bu nedenle sizi sevindirecek haberler sunmayı ödev saymaktayım. Daramon'un gözlerine baktı uzun uzun. İkircimlenmesini, ivecelenmesini bekledi. Tam o sıra şampanya şişesi ve kristal Venedik bardaklarıyla içeri giren kölesi sevinçli bekleyişini alabildiğine uzattı. İçkinin altın köpükleri kar buğusuyla kırsal bardakların içinde hışırdarken köle gitti. Daramon çok beklemişlerin sabırsızlığıyla ''İyi haberleriniz onuruna'' diye kışkırttı Nassi'yi. ''Duyduğuma göre Rüstem Paşa Nemçe, pardon ben de Türklerin diliyle konuşmaya alıştım, Avusturya elçisinin bağışlanmasını sağlamış.'' ''Sevindirici dediğiniz haber bu mu?'' dedi Daramon yüzünü buruşturarak. ''Alay edeceğinizi düşünmemiştim.'' Sözümün sonunu dinlemediniz ki efendimiz. Çabalarınız sonuç vermeye başladı. Anladığım kadarıyla Hakan Doğu'ya yönelecek. Çünkü Malvezzi'nin salınması haberiyle birlikte Avusturya Kralı Ferdinand'ın yeni elçilerinin geleceği de duyuldu. Agria Piskoposu Dalmaçyalı Antoni Brantius ile Franat Zay adındaki Say Kaptanı gelmekteymişler. Şimdi Saray Ferdinand'a yollanacak yeni buyrukların hazırlığında... İyi ya, böyle olduğunda bizim işimiz güçleşecek demektir. Onlarla uzlaşmaya giderlerse Charles'ken bizim üstümüze daha güçlü baskı yapmaz mı? Aynı zamanda Ferdinand'ın sizin saldırılarınıza kayıtsızlığını sağlayacağından Charles'ken'i daha güçlü durumda bırakmaz mı? Türklerle bir anlaşma umudu çekimserlik için yeterli gerekçedir sanırım efendim. Ayrıca dedi ve duraklayarak Daramon'un birden gülümseyen gözlerle bakmasını aldırmadan yutkunup sürdürdü sözlerini. Sultanın batı yerine doğuyla uğraşmayı yeğlediğini göstermez mi? Böyle bir olanak Avrupa devletlerinin birbirine düşmesine neden olacağından Charles'ken karşınızda büsbütün tek başına kalacak. Sultan da arkasında böyle bir ortam bırakmanın rahatlığıyla tahmasbı ezecek. Böylelikle kendine baş kaldıracak hiçbir güç bırakmamış olacaktır. Evet, söyledikleriniz gibi gerçekleşirse doğrusu benim için de yepyeni haberler sayılır. Sizin Avrupa ve dünya politikasını bu kadar iyi bileceğinizi sanmamıştım, bağışlayın. İlk şaşkınlığım ondan doğdu. Ben para işi yapıyorum efendimiz dedi büyük bir alçak gönüllülükle Yasef. Ve para yeryüzündeki ilişkilerin ölçeği olalıdan beri üstündeki çizgilerden anlayanları hiç yanıltmamıştır. O yüzden daha kimin kiminle hangi ilişki içine girdiği açıklanmadan bizim altınların üstündeki fal olacakları haber verir. İstek ya da isteksizlikle pazarlık gücü hemen oluşumların göstergesi haline gelir. Direnç ve dirençsizlik bu göstergeyi kesinleştirir. Örneğin siz hükümdarınızın bana olan borcunu ödemekle kolaylık göstereceğini umuyorsunuz. Bense pek çok zorlukla karşılaşacağımdan güvenliyim. Çünkü hükümdarını şimdi Türklerin desteğini sağlamış olmaktan güçlü ve gücünü Avrupa'nın en büyük hükümdarı üstüne sınamaktan güvenli olacaktır. Bir Yahudi sarrafın istekleri bu güçlülük üstüne tatsız bir gölge gibi gelecektir kendilerine ve en azından öfkeleneceklerdir. Bekleyiniz ve gördüklerinizle dediklerim doğrulanırsa bana ondan sonra güvenirsiniz ve dostluğumuzun ondan sonra daha pekişmesine izin verirsiniz. Dostluğumuz pekişti Monsieur dedi Daramon. Bağışlayın söyledikleriniz beni çok şaşırttığı için tepkim gecikti. Sizinle dostluk insana onur kazandırır. Onurdan öte bilginizden yararlanmak ödenmez borca girmekle eşittir. Yeter ki izniniz olsun. Nassi ellerini çırptı. Büyük bir sessizlikle açılan kapıdan büyük bir saygıyla giren kölesine bardaklarını gösterdi. Göz açıp kapayıncaya şampanya yeniden köpüklendi kristal kaplarında. Dostluğa içerek bir solukta bitirdiler içindekileri. Giovanni geminin güvertesinden Venedik'in girişini arıyordu. Karadan önce San Marco Kilisesi'nin çan kulesini gördü. Biraz daha yürüdüklerinde Peransa Kalesi'nin aktaşları gülümsedi. Kale kendi gemisini tanıyınca yeşil bayrakla geç işaretini verdi. Kent yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Deniz üstüne kurulmuş görkemli yapıları mermer oymaları, Akdeniz güneşinin keskin ışığı altında gülen bir ağız örneği ışıladı. Kaptan yelkenleri viraladıktan sonra forsa başı davulunu tokmaklamaya başladı. Santa Liberta boğazının iki yanındaki burçlar ağır ağır yaklaşıp yükseldi. Denizin iki yanına çakılmış kazıkların arasından doğruca ilerlemeye başladılar. Kazıkların arasında yatmış küçük kalitaları aşağı aşağı iç limana girdiler. San Marco alanına çıkan kanalın kalın zinciri dost çakırtılarla gemiyi karşılamaya gelen gondolların çıkışına haber verdi. Giovanni palamarlar bağlanırken gemiden atladı. İkinci kaptan Luciona'ya, ''Mallarımı yarın indirsem olur mu?'' diye sordu yerden. ''Nasılsa akşam oldu Signor Amantini'' diye yanıtladı kaptan. ''Yük aldığımız limanda akşamın hayrından sabahın şerriyedir'' derler. ''Sağ ol kaptan, sabah erkenden gelirim'' diyerek yolcu gondollarından birine atladı. Korucular nasılsa giren çıkanın çok olacağını bildiklerinden zinciri açık bırakmışlardı. Gondol büyük kanala girdi. Giovanni'nin söylemesine bırakmadan doğru Amantini atölyesine yöneldi. Alberto'nun yeğenini beklemediği kapıdan girişiyle ortaya çıktı. Büyük bir sevinçle boynuna atılan Giovanni'yi bağrına bastı. ''Annene dert anlatmak zor olmasaydı birkaç kez daha gidip gelmediğine üzülürdüm.'' dedi gülerek. ''Nerelerdesin? Her gün önünden geçirmez oldu beni. Giovanni'm nerede?'' diye soruyor. ''İşte yanıtı yetersiz. İlk kez çıkan biri bunca uzun iş tutar mıymış?'' ''Haklı kadın. Haklı ya Amantinilere söz anlatılamayacağını bilmemekte. Ben de hemen buracıkta söze tutmaktayım seni. Gel bakalım bir oturalım.'' diyerek önlüğünü çıkardı. Yetişen kölelerden birine uzatarak atölyenin köşesindeki özel bölmelerine yöneldi. Kapıdan girerken yandaki tahta dolaptan aldığı şarap şişesiyle iki kristal Amantini markalı bardağı parmaklarının arasında şıngırdatarak yürüdü. Masanın başına oturdu. Giovanni ardı sıra kapattığı kapıya sırtını vererek ilkin ayakta durdu. Amcasının işaretiyle karşısındaki koltuğa geçti. ''Stavro notumu size ulaştırdığını söyledi ben İskenderun'a dönünce. Biliyorsunuz Süleyman Amantana'nın önerisini. Hem Manchester ve Anvers'i görmeyi hem de çıkmışken yeni bir işin izinden gitmeyi yeğledim. Umarım Asya içinde sizi yalnız bıraktığımda kızmadınız.'' ''Hiç kızmadım. Çünkü buğday işini kotaramadım. Korsanların bütün çevre limanlardan Levent devşirdiklerini duyunca tehlikeli bir iş yapmaktan vazgeçip salt alışılmış malları derledim. İyi oldu senin uzak yolculuğu, karlı olduysa.''
''Şişeler kaşılığı aldığımız kadar karlı oldu efendim.'' dedi önüne bakarak Giovanni. ''Mallar gemide. Salt baharat aldım.'' Oh, bu iyi işte. Bize yeni olanaklar kazandırdığının açık kanıtı. Annem nasılsa benim dönüşüme kadar umutlanamaz. Önce anlat bakalım neler ettiğini. Sonra gider yorgunluk çıkarırsın. Çünkü erken gidersen eve hemen şölen düzenlemeye kalkar ki bu yorgunluğun üstüne sevda olsa çekilmez.
Anlatayım efendim. İlkin sizinle konuşmadığımdan ikircimliydim. Sonra düşündüm ki beni özellikle oraya gönderdiğinize göre karar vermemden de alınmazdınız. Oğlu doğrudan para işi yapmak istiyormuş aman Tanrı'nın. Eski işinden koparmak amacıyla her şeyi yapar gördüm. Sanıyorum bizim para işini de öğrenmemizi istediğinden kuzeye yolladı. Manchester'i daha gelişmiş buldum ben. Bize ve Türklere göre çok ilkel. Ancak Anvers'e göre çok ileride. Anvers'te bir kuyumcu atölyeleri Türklerinkilerle yarışabilir. Ondan ötesi karanlık, nemli dehliz örneği yapılar. Ne bizim atölyelerin sağlamlığı, ne Türklerinkinin aydınlık ve temizliğini bulmak mümkün. Ne var ki içinde çalışanların durumu tam anlamıyla korkunç. Bizim kölelere etmediğimizi onlar özgür işçilerine ediyorlar. Atölyelerin ilkelliği yanında ücretleri çok düşük. Anvers'te ve Manchester'de cam atölyeleri de açılmış. Daha düz camı bile eğri büğrü dökmekteler. Bizimle yarışmaları olanaksız. Bizimkiler hala geçerliğini koruyor. Ne var ki bizim tüccarlarımızın ayağını kesmişler. Signor Sebastian'ın dedikleri doğru. Kentlere yabancı sokmamak konusunda son derece kararlılar. Biz Halep'ten indirdiğimiz malları götürürken fiyatlar yükselmiş, biz gittiğimizde düştü. Tek kazancımız vakiye ile kilo arasındaki ayrımdan oldu desem yalan değil. Çünkü baharat ticareti bildiğiniz üzere serüvenci gemiciler şirketinin elinde. Hemen indiriverdiler fiyatları. Biz malımızı o fiyatlara sattıktan sonra da yeniden yükselttiler. Allah'tan dediğim ayrımı bilmiyorlar ama yakında öğreneceklerine kuşkum yok. Her neyse henüz Venedik gibi tekel kurmayı yasal yollardan denememekteler. Belki de henüz Türk pazarlarına girmediklerinden. Yakındır bunu başarırlarsa bizim oralarda ticaret yapmamızı yasal yoldan yasaklarlar. Anladığım bu oldu. Bu yüzden benim amantine olduğumu öğrenen iki tüccarla anlaşma yaptık. Ren üzerinden mal gönderebileceğiz. Çok lüks sayıldığı için bizim çalışmalarımıza engel olmayacak. Salt Anvers ve Manchester için mal vereceğiz. Daha çok kristal istiyorlar. Düşündüm ki, deyip yutkunarak amcasına baktı. Onun suskun, kışkırtıcı gözlerle sevinçten fıkırdayan bir yüz takındığını görünce sürdürdü. Bize fazla yük yüklemez. Üstelik onların oradaki tekelini kırarız. Malı Ren üzerinden göndereceğimiz ve karşılığında altın alacağımız için zararlı olmaz. Tek sakıncası bizden aldığını Asya pazarlarına sokması. O yüzden liman teslimi anlaşmadım. Biraz daha fiyat koyarak alıcının dükkanında teslim kaydını koydum. Oradan bu yana yeniden taşımak hem batırır hem tiresiyle siparişi karşılayamaz. Ayrıca markaları değişik vurur da Asya'da görürsek keseriz üretimi. Çünkü anlaşmaya hüküm koydum. Bunların dışında her birini son kerte hırslı gördüm efendim. Mutlaka kazanmak ateşiyle tutuşuyorlar. Tek istekleri bizim aracılığımızla Asya pazarlarına girmek. Venedik Bankası ile ortak altın ticaretine istekli çıktılar. Kabul edileceğini sanmamakla birlikte önerilerini size aktaracağıma söz verdim.
Bir dakika dedi Alberto. Buna göre bizim onlarla iş yapmamızın verimli olacağını mı söylüyorsun? İyice ölçüp biçtin mi?
Evet efendim, onların amacı Türk pazarları. Elde edebilirlerse özellikle bizim üretimimiz bakımından yeni yeni pazarlar haline gelecekler. Çünkü zenginleştiklerinde onlar da şampanyalarını kristal bardaklardan içmek isterler.
Ya o zenginlikle bunları kendileri yapmaya başlarlarsa?
İstediklerinde bulmazlarsa başlarlar efendim, bulurlarsa. Onların bize yaptığını biz onlara yapabiliriz. Fiyat düşürerek pazarlarımızı yeniden ele geçiririz diye düşündüm. Yanıldığımsa anlaşmada açıklık bıraktım. Sizin onayınızla yürürlüğe girecek.
Benim ve onlar meclisinin onayıyla yeni bir olanak açmışsın, kullanmayalım olmaz. Ancak koşulları yeni baştan gözden geçirmekte yarar var. Anladığım ailemize yaraşır bir büyük tüccar olduğun, eğer koşullar da ilerisi için bir sakınca taşımamaktaysa, kavuşma sevincine beceri saygısı da eklenecek ki içim rahatlayacak.
Buyurun efendim dedi kuşağından çıkardığı iki parşömen topunu amcasına uzatarak. Anlaşmalar burada, siz bakın, izniniz olursa ben de eve gideyim. Çünkü yarın gemiden mal indireceğim, sonra da kabul buyurursanız anlaşma için çalışmaklığımız gerek.
Malı ben indiririm Giovanni, dedi Alberto. Sen yarın da dinlen. Bu başarıyı başka türlü kutlayamayız. Nasılsa annen şölen verecek. Bir şölen de ben vereceğim. Amantini ailesinin doğuştan tüccar olduğu bir kez daha anlaşılsın Venedik sosyetesinde. Bunca uzun zamanın ayrılığını başka türlü ödeyemeyiz.
Giovanni bardağındaki şarabı da tükettikten sonra kalktı. Hemen anlaşmaların üzerine eğilerek incelemeye koyulan amcasını öyle bırakarak kıyı kıyı evine yöneldi.
Gaybi Kasım ve Muslu koyunlarında İrfan Hoca'nın icazeti Kandıra üstünden Bursa'ya ulaşmak üzere gemiye bindiler. Kandıra ötesine karışmıyordu Taka Reisi. Oraya değin geçmişlerinin ruhlarına indirilecek hatimlerin saygısına bedava götüreceğini söyledi. Ondan ötesine de bulursunuz dini bütün bir kervancı, dedi. Tasalanmayın, nasılsa Bursa'nın odunları Kandıra meşeliklerinden gider. İzmit körfezini tutturdunuz mu ötesi kolay. Mudunya iskelesi İstanbul limanı gibidir. Yatıp kalkan geminin hesabını tutmaya kalksanız aklınızı şaşırırsınız. Öte yana giden kervanların da ucu görünmez. Bir devenin kuyruğuna yapışsanız konak menzil Bursa'dasınız.
Birbirlerine reisin dediklerini yineleyerek sırayla isteğini yerine getirdiler. Onlar hatimi bitirdiklerinde Kandıra iskelesi göründü. Reis özellikle son gün okumaya başlayan gaybinin sesinden hoşnut, körfeze değin yiyeceklerini de torbalayıp koltuklarının altına sıkıştırdı. Sonra da gaybinin sırtını sığazlayarak, "Sende bu ses varken molla sırtın yere gelmez," dedi. "Sıkıştığın yerde gerek korkudan gerek hoşnutluktan okumaya dursan karşındakinin eli ayağı kesilir. Göreyim seni, hocalarını utandırma. Bir büyük molla, bir değerli bilge ol ki bizim de hizmetimiz geçmişti diye sevinelim."
Yoldaşlarının değerinin her yerde anlaşılmasından hoşnut koltukları kabararak meşeliklere yöneldiler. Balta seslerini izleyerek bir alana vardıklarında yığılmış odunların çevresinde durdular. Baltacılar yaban konuklarına baktılar bir süre. Sonra ellerini tükrükleyerek ölü meşeleri indirmeyi sürdürdüler. Gaybi'nin yaklaşıp sorması üzerine Bursa oduncularının çok aşağılarda olduğunu söylediler. Meşe serinliğinde yoruluncaya yürüdüler. Orman içinde küçük bir açıklık buldular sonunda. Yanı başlarında fokurdayan bir pınarın gözündeki yakamozlardan yüzlerini yıkadılar. Açlıklarını sezinleyerek reisin bağışladığı azıktan doyundular. Avuçlarında güçlükle tuttukları kar kokulu suyu dişlerini sızlata sızlata içtiler. Özümleme başlangıcının dayanılmaz uyku isteğine direnerek yeniden yola koyuldular. Gün ikindi zamanını belirlerken yeniden balta sesleriyle irkildiler. Bu kez aradıklarına kavuşmanın ablak gülüşleriyle seslere yöneldiler. Vardıklarında yanılmadıkları ortaya çıktı. Baltacıların doğradıkları odunlar kağnılara hevenkleniyordu. Varıp isteklerini bildirdiklerinde kağnıcılardan biri 2 saat yürümeyi göze alırlarsa Mudanya takalarına yetişeceklerini söyledi. Onca yürüdükten sonra 2 saatin sözü olmazdı, hemen yola düştüler. Daha yarım saat yürümeden ardı ardına kağnıları geçmeye başladılar. Tepelerine değin harmanlanan odunlarla tümünün limana gittiği açıktı. Kendilerince yolu bulmanın kıvancıyla hızlarını arttırdılar. Al yanaklarında kararmaya duran ayva tüyleri ıslak ıslak parıldamaktayken masmavi İzmit körfezi gözlerinin önünde uzandı. Çarpıntılı devinimi Karadeniz'in adam boyu dalgalarını unutturuverdi onlara. Bir an önce deniz kıyısına ulaşmak için yarışa kalktılar. İskeleye vardıklarında bir taka palamar çözmek üzereydi. Reis daha ağızlarını açarken atlayın işaretini verdi. Odunların üstüne yan geldiklerinde Mudanya'ya yeni bir bedava yolculuğun keyfini sürüyorlardı. Körfezden dikine yelken basarak Armutlu burnunu açtıklarında Mudanya'nın akbadanalı al kiremitli yapıları dertop göründü. Gümrük binasının taş rıhtımına yanaştıklarında yanlarına yaklaşan korucu dik dik yüzlerine baktı. Hemen koyunlarından çıkardıkları suhte kimliklerini gösterince elini yüreğine bastırarak selamladı onları. Hoşlayarak Bursa yolunu gösterdi. 3 yoldaş çarşıdan hazırlattıkları azıklarını koltuklarının arasına sıkıştırarak güneşin altında yürüdüler. Yol boyunun yeşillikleri, Türkmen sarnıçlarının dingin serin suları, çoban çeşmelerinin akasya gölgeliklerinde oyalana oyalana ilerlediler. Uludağ'ın karlı yaylalarını gözlerine kestirdiklerinde öyle olmamıştı daha. Onlar ilerlediler, dağ büyüdü. Gün deniz üstünde yansıdığından, yeşillikler arasından göğe fırlatılmış oklar örneği, minarelere yapıştı gözleri. Uludağ'dan kopan bulut parçaları gelip minarelerin üstünde durdu. Bursa'nın üstü kurşun tavanlarla örtüldü sanki. Parmakları kendiliğinden uzandı. Birbirlerine belki bir daha göremeyecekleri bu görkemli görünümü bellettiler. Evlerin çokluğu, sokakların uzaktan ince birer dere gibi dolambaçlı çizgisi, camilerin kurşun kubbeleri, ovadan dağa ağan yeşilliğin içinde al dudakları örneği ışılayan tavanların kiremidi hızlarını iyice arttırdı. Ulu Cami'yi amaçlayarak yürüdüler. Kentin her bir yanından görünen minareleri kendilerine anlatıldığı gibi olduğundan şaşırmadan ilerleyebiliyorlardı. Kebapçılar çarşısından geçerken yorgunluk ve açlığın sızısını burunlarının direğinde duydular. Kasım ikisinin de kollarını çekiştirerek sokağın ortasında ayak diredi. "Hele bakın, burada karnımı bir iyice doyurmadan hünkâr sofrasına gidiyor olsam adım atmam," diye kesinledi. Birinin öncülük etmesini bekliyorlarmışçasına kebapçıya girdiler. Bursa kebapçılarının akşama da yemek çıkardıkları açıktı. Adam hiç yadırgamadan uzun kalaylı bakır sahanlara doğradığı çeşitli etle, et suyuna belediye has un pidesini yoğurtlayıp önlerine koydu. Yoğurdun üstünde Bursa'nın yeşilliğini gülümseten maydanozların tazeliği yaprak yaprak midelerini guruldattı. Sahanların yanına konulan tahta kaşıkları unutarak parmaklarının uçlarıyla yemeğe sundular. İkindi sonrası karınlarını bir iyice doyurmuş olmanın rahatlığıyla kebapçıdan Hüda Vendigar imaretinin yolunu öğrenerek çıktılar. Ulu caminin hemen yanında elleriyle koymuşçasına bulacaklarını söylemekle yanılmamış usta. Yan yana dizilmiş hücre kubbelerinin kurşununda Uludağ'ın karı yansıyan savaklı, taş ve tuğla motifli kocaman yapıyı görür görmez bildiler. Kapının kuzuluğundan girdiler. Avlunun somaki mermeri, cilalı yeniliğiyle gözlerini kamaştırdı. Sinop imaretinin kilise bozmalığıyla Osmanlı yapısının güleç yeniliği daha ilk ağıza gönüllerini çekmeye yetti. Yuvarlak kemerlerde bile oba keskinliğinin geometrik yerleşimi değişikliği açıklıyordu. Bildik bildik çevrelerine bakınarak imaret mütevellisinin odasını araştırdılar. Kapının yanında açık bir kapı görünce aradıklarını bulduklarından güvenle içeri daldılar. Yanılmamışlardı. Mütevelli naibi kara sakallı, yeşil latalı, kallavi sarıklı bir mollaydı. Karşısında ellerini göbeklerinde bağlayarak dikilenlere şöyle bir baktı. "Biz Sinop Süleyman Pervane Medresesi'nden geliriz. İrfan Hoca Efendimiz 20'lik medreseyi Tanrı'nın yardımı, hocamızın çabası ile tamamlayıp 30'luğa gitmeye hak kazandığımızı belirtir icazet vermiş bulunmaktalar," dedi bir nefesle gaybi. Daha önceden Gökdere Medresesi'nde Hasan Çelebi Hoca Efendimizin kürsüsüne diz çöken Sunguroğlu Davut adlı yoldaşımız burada kaldığını bildirmiş idi. Eğer izniniz olursa... Molla yeni konuklarını şöyle bir süzdü. Başını sallayarak dinlediği sözlerden sonra gülümseyerek... "Haberimiz var," dedi. "Davut Molla bugünlerde geleceğinizi eğitmişlerdi. İmaretimizi seçmenize sevindik. Davut Molla'nın hücresinde 3 kişilik daha yer vardır. Buradan çıkınca sağdaki 7. hücre. Hoş geldiniz. Tanrı bellek açıklığı bağışlasın."
"Sağ olun efendimiz," dedi gaybi.
"İcazetlerinizi Hasan Çelebi Hoca'ya sunacaksınız. Kimliklerinizi bize bırakırsanız kaydınızı geçmekte yararlı olur. Akşam yemeği namazdan sonra çıkarılır. Davut Molla kefilliğinizi üstlendiğinden ayrıca kefil istemeyeceğiz. Daha önceden imarette bulunduğunuza göre kuralları bilmektesiniz. Kimsenin yakınmasına neden olacak davranışlarda bulunmayacağınıza güveniyoruz. Bilgin odur ki kendi bilgisiyle işlenir. Ötesine sırnaştığında hem gözünde, hem kamu gözünde, hem de Tanrı katında yüzü yerden kalkamaz. Varınız eşyalarınızı yerleştiriniz."
Gaybi yeniden Davut'a kavuşacağından sevinçli kapıları sayarak mermer eyvanda seritmeye başladı. Ardı sıra yetiştiklerinde hücrelerinin genişliği de durakladığını gördüler. Yol verdi onlara. Kendilerince kestirdikleri köşelere yorganlarını bırakmaktalarken sırtında şaklayan bir şamarla irkildi gaybi.
"Adem bunca habersiz mi gele gaybim Molla?" çağıltısıyla Davut'un sesi ılık ılık yüreğine aktı. Döndü sarıldılar. Ben de sizi beklemekteydim yoldaşlar. Beklemekteydim ya, hangi yoldan geleceğinizi kestiremediğimden gemlik girişine varmışım. Sonra Mudanya üstünden odun takalarıyla geleceğinizi akledip döndüğümde kimseleri bulamadım. Büyük kent insana zamanı şaşırtmakta. Hoş geldiniz.
Gaybi'nin anlatmalarından tanıdıkları Davut'un böylesine içe sinmiş bir alışkanlık sarılı vermesi, sümüklerinin sesli sesli çekilmek üzere sarkmasına neden oldu. Göz pınarlarında beliren bir buğuyu göz kapaklarına emzirdiler. Birbirlerine sarılıp omuzlarından öptüler. Onların işlenmesine komadan bağdaş kurup oturdu Davut. Gaybi'yi kucaklarcısına yanına çekerek, ''Sana bir haberim var.'' dedi. ''Hüsmen Baba Engür'ü üstünden İstanbul'a gitmekteyken buraya uğradı. Aramış, buldu beni, seni anlattım. Sesini, biçimini ve dostluğumuzu çok hoşnut oldu. Eğer Amasya üstünden geçer isek bizi beklemekte. Bir uzun tatilde Bilece varalım hemen.''
''Neden olmasın? Ben de bana anlattığınca yoldaşlarıma aktardım yeri geldiğinde. Onlar da bizim ölçümüzde tanıyorlar babayı.''
Anadolu piri değişti ya, eteğine varmış. Oradan aldığı eli İstanbul piri Mehmet Efendi'ye iletecekmiş. Hüsmen babayı Amasya dışına çıkmaz bilirdim. Anlattıklarını anlatsam nice bir gezginci olduğun o zaman daha iyi kavrarsın.
Sonra birden anımsamışçasına dikildi.
Hüsmen babanın sözü geçti mi, aklımdakini unutmaktayım öyle ya. Ben niye seyirttim buraya? Varıp kaydını yaptırmak amacıyla.
Yaptırdık dedi sevecenlikle Kasım. Senin adını veren de Kethü Dağ mı, Naip mi, yoksa mütevellinin kendisi mi bilmemekteyim, kefile gereksinim yok dedi. Burada usuyla ün yapmış bir yoldaşın hücresinde bulunmak sevincimizdir. Sağ olasın çağrıladığın için.
Ali aleyhisselam buyurmuş ki, benim üç dostum, üç düşmanım vardır. Dostum, dostumun dostu ve dahi düşmanımın düşmanı. Düşmanım, düşmanımın dostu ve dahi dostumun düşmanı. Bilirsiniz siz benim can bir yoldaşım, Gaybi Molla'nın yoldaşlarısınız madem, benim de yoldaşlarımsınız. Sözü olmaz bir kefilliğin. İrfan Hoca Efendimizin kürsüsünden gelende nice ise kir bulunmaz. O yüzden bir dahi sözünü etmeyelim. Dilemekteyseniz Çelebi Hoca Efendimiz akşamı medresede kılmaya alışkındır. Varalım eteğine, oradaki kaydınızı da geçirelim ki içimiz rahat, söyleşiye dalabilelim.
İmaretten çıkıp Kaygan Mahallesi'ne yöneldiler. Aynı zamanda Kaygan Medresesi de denilen sevimli bir mescitle büyük bir dershanenin meydana getirdiği yapıya ulaştılar. Davut'un dediği doğrulandı. Hasan Çelebi postunun üstüne oturmuş, rahlesini açtığı bir kitaba dalmıştı girdiklerinde. Gözlerini ağır ağır kaldırdı. Okuduğundan aklını devşirememekte gibi tanınmaz gözlerle baktı bir süre. Sonra yüzündeki donukluk ağır ağır açıldı. Kara sakallarının ortasında ışıldak örneği bir gülüş balkıdı.
Hayrola Davut Molla, bir dileğin mi var?
Efendimiz, geçenlerde size sunmuştum. Sinop'tan üç yoldaşımızın gelmesi olasıdır diye.
Bu mollalar yeni öğrencilerimiz mi? Hoşnut olduk. Durun, kaydınızı geçelim. Gaybi Molla, hanginiz olmakta?
Gaybi arkadaşlarının arasından çıkarak diz çöktü. Buyurunuz efendimiz.
Akşama pek zaman yok mollam. Kısadan bir Yasin okuyun ki gönlümüz şendensin.
Hay hay.
Hoca hemen ardındaki kalın defteri aldı. Her birinin önüne uzatarak adlarını, doğum yerlerini, geldikleri medreseyi, öğretmenlerini, okudukları dersleri yazdırdı. Teker teker yazılarını inceledi. Gaybi okumaya başladığında defteri yine ardına koyarak İrfan Hoca'nın icazetlerini torbasına yerleştirdi.
17. ayrımın sonu. Sayfa 269.